Ayrım 15.
Gördüğüm işarette tam bu. İstanbul'daki Efrenç taifesi birden birbirine düşman kesildi. Bir kısmı şapkalarına bu üç renkli halkadan taktı, bir kısmı da krallarına sadakati sürdürmekte. Sokaklarda, özellikle Galata'da bu iki kısım Efrenç birbirleriyle vuruşmaya bile başladılar. Bütün bunlarda bize derman nerede diyeceksiniz. İşte Allah'ın hikmeti de burada. Bu cumhuriyetçilik, Nemçe ve Moskov ahalilerini de etkilemiş. Kayseri ile Çar'ı bir korku almış yürümüş. Ya aynı şey bizim de başımıza gelirse diye. Efrenç taifesi de boş durmuyor. Bunların tebaası arasına hürriyet, müsavat, uhuvvet, özgürlük, eşitlik, kardeşlik fikirlerini yayıp duruyormuş. Hangi sultan bu fikirlerden korkmaz ki? 3 yıldır süren savaştan Nemçe'de, Moskov'ta yorulmuş. Bir de üzerine bu Frank ihtilali gelince Osmanlı'yla savaş ağır gelmeye başlamış. Hem kendi içinden korkacaksın hem de Osmanlı'yla savaşacaksın. Zor iş doğrusu. Şimdi aslında her ikisi de zararın neresinden dönsek kârdır deyip Osmanlı'yla anlaşma ve savaşı bitirme telaşı içindelermiş. İşte derman burada. Eğer bu şaia doğruysa savaş yakında bitecek. Ben de Arif Ağam'a ve sabitime kavuşacağım demektir. Bir de baykuşlar ötmese. Şaya da olsa ümit vericiydi. Fakat dikkatli olmak gerekiyordu. Sultan Abdülhamit bu savaşa karar verdiğinden bu yana İstanbul'da en büyük suçlardan biri barıştan söz etmek olmuştu. Bunun ümidini bile dile getirmek bir çeşit hıyanet olarak görülüyor. Adınız ve ne idüğünüz hemen Babali'ye uçuruluyordu. İşte bu şayanın ayyuka çıktığı günlerden bir gün sokağa çıkmak içimden gelmemiş, nice zamandır marangozhanede bitirilmek için adeta bana yalvaran dolapla ilgileniyordum. Hiç olmadık bir şey oldu ve Sütlüce dergahı dervişlerinden Otman Derviş kapıda göründü. Birden elim ayağım boşaldı ve yere çöktüm. Derviş telaşlanmış, aynı anda da halimin nedenini keşfetmişti. Yok, yok Sarı Erenler, endişelenme, kötü bir haber değil. Abdi Baba sıhhattedir, çok şükür. Derin bir nefes aldım. Uzattığı elini yakalayarak ağır ağır doğruldum. Hay Allah müstahakkını versin dervişim, niyetin bana inme indirmek mi diye sordum. Bu kadar telaşlanacağını düşünemedim Erenler dedi. Peki dedim, söyle o zaman sebebi ziyaretin nedir? Abdi Baba'yı bilirsin dedi. Bugün yine coştu. Bir garip coşkunluk ve belli belirsiz bir tedirginlik içinde. Sanki bir şeyler söylemek ister de söyleyemez gibi bir hali var. Fakir biraz deşmek istedim. Önemli, önemli, vahim bir vaziyet gibi bir şeyler söyledi ama dahasını söylemedi. Sen iyisi bir koşu git bana Sarı Erenlerimi çağır Otman dedi en sonunda. İşte ben de sana geldim Erenler. Dolap hazin hazin gözlerime baktı. Anlaşılan bugün de bekleyecekti. Otman Derviş'le birlikte yola koyulduk. Abdi Baba'nın beni evden çağırtacağı kadar önemli mesele ne olabilirdi? Bazen günlerce uğramazdım, yine de böyle bir şey yapmazdı. Bu ilk kez oluyordu. Gittiğimde odasında oturmuş, ufaktan demleniyor, birkaç küçük meze tabağına sanki seçmesi çok zormuş gibi bakıyordu. Gel Sarı, gel derdimin dermanı dedi. Hayrola Baba Erenler dedim. Beni böyle apar topar kaldırttın, getirdin. Hiçbir şey de getiremedim. Boş elle geldim huzuruna. Boş ver şimdi onu dedi. Kuşağının içinden 4'e katlanmış bir kağıt parçası çıkardı. Bana uzattı. Şuna bir göz at. Bundan bir haberin var mıdır dedi. Kağıt kalıncaydı. Üzerindeki el yazısı pek güzeldi. Ama kanımı buza çeviren bir cümleyle başlıyor. Aynı şekilde devam ediyordu. Sultan Selim. Ahalide takat kalmamıştır. Seninse aklın başına geleceğe benzemiyor. Artık bu kefereyle ne yapıp edip sulh yoluna giresin. Askeri ve çoluğunu çocuğunu perişanlıktan kurtarasın. Daha ne kadar saraylıya inanıp Cihangir diye şişineceksin. Gördüğün, yaptığın maskaralıklara artık bir son ver. Bizi işi sana dayamaya mecbur bırakma. Vakit kalmamıştır. Bu mektup sana ulaştığında hemen tedbir alasın. Sulh yoluna gidesin. Yok eğer doğru yola girmeyeceksen, Frangistan'da olanları misal alasın. Bizi kendi işimizi kendimiz görmeye mecbur bırakma. İmza Ocaklı. İmzayı da okudun mu dedi Abdi Baba. Eyvallah dedim. Bu senin eline nereden geçti baba diye sordum. Bunu bana dervişlerden biri getirdi. Sabahın erken bir saatinde bahçedeki çeşmenin üstüne bırakılmış halde bulmuş. Ama söylediğine göre bunlardan daha çok varmış. Bir zamandır sağa sola bırakılırmış. Ağ kapısından tut da Şeyhülislam'ın konağından Baba Ali'ye kadar duymayan görmeyen kalmamış. Anlayacağın bir senle ben kalmışız dedi. Sustum. Çekinerek utana sıkıla. Aslında ben buna benzer bir beyannameyi daha önce gördüm baba erenler deyiverdim. Hiddetlendi. Fakirin niçin haberi yok öyleyse sen bunun ehemmiyetinin farkında değil misin diye sordu. Açıkçası dedim bir meczubun işi sandım. Gördüm geçtim. Sinirli sinirli güldü. Meczubun işi ha? Meczubun işiymiş. Hangi meczup bu kadar güzel yazıyla beyannameler yazacak da kimseye görünmeden birçok yere bırakacak? Bunu düşünmedin mi? Bir de Ocaklı. Yeniçeri Ocağı üyelerinin genel ve kısa adı. Diye imza atacak. İmza yalansa maazallah Ocaklı bu adamı bulduğu yerde doğrar da arayanı soranı bile olamaz. Sen de kendi başına karar verip işin içinden çıkıyorsun. Meczup işiymiş. Bu tür beyanname yazmak adeti de nereden çıktı? Hangi meczup keşfetmiş bu yeni işi? Bunu yazsa yazsa imzadaki gibi Ocaklı yazmıştır. Üstelik Efrenç taifesiyle içli dışlı Ocaklılardan çıkmıştır bu. Mutlaka beyanname yazma aklını onlardan birinden almışlardır. Yoksa görülmüş duyulmuş şey midir? Sultanım ihtilal yapacağız haberin ola diye beyanname yazmak. Ocaklı'dan haberin var mı sarı? Sence kimler yapmıştır bu işi? Biraz düşündüm. Aklıma kimse gelmiyor baba. Bildiğin gibi zabitlerin çoğu seferde. Muhafız olanları çoğu saraya sadık adamlar. Her gün yiyip içip İstanbul'da kalabildikleri için sultana dua ediyorlar. Bunu olsa olsa karakulluklardaki genç oğlanlar yapmıştır. Yok sarı yok. Bu genç oğlanların işi değil. Bu akıllı, üstelik tecrübeli, üstelik eli kolu uzun adam işi. Fakat baba erenler yazdıkları hepimizin istediği şeyler değil mi diye sordum. Mesele o değil sarı. Anlamaz mısın ne dediğin kadar nasıl dediğin de önemlidir. Şimdi aklıma gelen şu. Bunu ya Moskov ve Nemçeliler yaptı. Üstelik onlar bu beyanname gibi işlere yabancı değildir. Ya da akıl verdiler. Bizim yoldaşlar da senin gibi nasılsa istediğimiz bu deyip alet oldular. Ama şimdi saray görüyor musunuz Ocaklı'yı? Devlet-i Ali bin türlü dert içinde kafirle boğuşurken ihtilal beyannameleriyle bizi arkadan vuruyor diyebilecektir. Üstelik ihtilal yapacaksan ilan etmezsin. Yaparsın olur biter. Nerede görülmüş ilan ederek ihtilal yapmak? Belki de ilan edilmesi daha iyi olmuştur dedim. Niçinmiş diye sordu alayla karışık bir merakla. Habersiz ihtilal yapılsa belki uyarıyla düzelebilecek hususlar kesip atmayla, bu arada pek çok masumun kanının dökülmesiyle sonuçlanır. Belki de keferenin usulü daha doğrudur. Keferenin usulü kendi memleketinde doğrudur sarı dedi. Burada ihtilale 3-5 adam karar verir. Üstelik kimin ihtilal yapıp kimin yapamayacağını sarayda gayet iyi bilir ve gözleri onların üzerindedir. Şimdi adamların böyle bir niyeti yoksa bile yandılar demektir. Ayrıca ordu seferdeyken Ocaklı'nın ihtilal yapması zordur. Böyle beyannameler şimdiden ortaya çıkarsa ordu dönünce ne olmaz? Saray da bunu pek iyi düşünür elbette. Yani muzır bulursun öyle mi baba erenler dedim. Muzur bulurum elbet. Farz et ki niyet iyidir. O zaman da erken öten horozu keserler. Nihayet. Birkaç haftadan beri eşeği kaybettirildikten sonra bulunan hoca gibi sevinçliyim. Bütün İstanbul ahalisi de benim gibi. Yüzler gülüyor. Kenarda köşede artık ne kadar erzak kalmışsa daha zor günlere saklayalım denilmeden ortaya çıkarılıyor. Kadınların mutfakları şimdiden harıl harıl çalışmaya başladı. Ordu dönüyor. Bu haber yani ordunun dönüş yolunda olduğu haberi İstanbul'a vardığında herkes bir tuhaf oldu. Önce kimse korkusundan sevindiğini belli edemedi. Öylece kala kaldık. Aslında fakirin içinden kör kütük sarhoş olup sokaklarda nara atmak geldi. İtiraf etmeliyim ki bunu yapmama nedenim korkum değil. Kendi kendimi zapt etme yolunda hayli mesafe almış olmamdı. Keşke yapabilsem demiyor da değilim. İçimden şeytan başını çıkarıyor. Oğlum sarı. 4 yıldır bugünü bekledin. Edep deyip durursun. 4 yıldır beklediğin kavuşmaya da sevinemeyeceksen. Öyle edebin içine edeyim deyip duruyordu. Neyse, bütün gösterdiğim coşkunluk, Abde Baba'yı kucaklamak ve kemiklerimi kırmak mı istersin nazarım diyene kadar sıkmak oldu. Bu da bir nebze iyi geldi. Üstelik böyle geçerli bir bahane bulmadan bunu yapmaya asla cesaret edemezdim. Sonra sevincin arkasından sinsice yüzünü gösteren kaygıyı gördüm. Bunu önce kadınların gözlerinde, sonra aynada kendi yüzümde gördüm. Ordudan bugüne kadar alınan haberlerin ne kadarı doğruydu? Sağ sanılan yakınlar acaba gerçekten sağ mıydılar? Sapasağlam denilenler acaba ne kadar sapasağlamdı? Bu kaygı ikide bir, bir yerlerden çıkıyor, insanın fikrine ve kalbine işliyordu. İşte yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiştik. Posta tulum çıkarmalıydık. Herhangi bir yerinde yara bere, delik olmamalıydı. Ordu Fili Bey'e gelmiş diye bir haber geliyor. Sevinç artıyor, kaygı azalmıyor. Aksine o da artıyordu. Doğumu yaklaşan hamile kadınlar gibiydik. Ya bebeğim ölü doğarsa, ya sakat olursa gibi düşüncelerle kendi kendilerini yiyip bitirdikleri gibi biz de kendi kendimizi yiyor, içimizdeki bir şey kabına sığmıyordu. Ordu şimdi Edirne Ovası'nda, şimdi Silivri kasabasında. Artık dayanamıyorum. Yanıma bir miktar ekmek, lor ve su alıp yola çıkıyorum. Davutpaşa sahrasına gidip orduyu orada bekleyeceğim. Beklemeye tahammülüm kalmadı. Davutpaşa'ya geldiğimde hayretlere düşüyorum. Yüzlerce çadır, gelişi güzel kurulmuş çardak var. Binlerce insan orduyu bekliyor. Sessiz, bezgin, endişeli gözlerle oturup bekliyorlar. Çocuklar bile gürültü yapmıyor. Onlar da küme küme oturmuş, büyüklerin endişesi karşısında korkudan hareket edecek halleri bile kalmamış bir şekilde bekleşiyorlar. Bugün Hazreti İsa Efendimizin günlerinden 3 Nisan 1792. Ordu geldi. Yarım saatlik mesafede duruyor. Kavuşmadan önce kendine çeki düzen vermeye çalışıyor. Sultan Selim büyük bir karşılama alayıyla sancağı şerifi almaya geliyor. İlk kez büyük Türk'ü görüyorum. Başı çok büyük, vücuduyla dengesiz duruyor. Ama genç ve güzel bir adam. Dengesizlik güzelliğini örtmüyor. Uzaktan gördüğüm yüzünde sanki büyük bir endişe taşıyor. Bu endişe bizimki midir acaba diye kendi kendime soruyorum. Alay saf tutup bekliyor. Hemen arkasında yaşlı, kadın ve çocuklardan meydana gelen binlerce kişilik bir kalabalık. Yani biz. Arif Ağa'nın dediği gibi şöyle telaşsız bir yeniçeri seyirtmesi tuttursam 10-15 dakikada orduya varırım. Ama yapamıyorum. Sultan gibi, ahali gibi ben de bilmediğim bir güç tarafından yerime mıhlanmış gibiyim. Bayraklar, bayraklar, bayraklar. Önce bayrakları görüyoruz. Atlılar, yayalar, topçular şu kadar zafer ve şu kadar bozgundan sonra ağır ağır bize doğru ilerliyorlar. Muazzam bir uğultuyla geliyorlar. Bu muazzam uğultunun kaynağının, bu büyük ve ağır değirmen tekerleğinin yenilebilir olduğuna inanmak çok güç. Hala mağrur bir kaya gibi ağır ağır yuvarlanıyor. Ürperiyorum. Herhalde kalabalık da ürperiyor ki herkes birbirine sokulabildiği kadar sokuluyor. Sonra ordu iyice yaklaştığında kalabalıktan bir ses kopuyor. Padişahım çok yaşa. Hep bir ağızdan bağırıyoruz. Padişahım çok yaşa. Karşılıklı binlerce insan birbirine doğru koşmaya başlıyor. Ayrılık olmasa vuslat olur muydu? Çılgınca koşuşturmanın, sevinç çığlıklarının arasında kayboldum. Bayrakların, tuğların, orta baltalarının arasında şaşırdım. Her yerde bizim ortanın işaretini araştırıyorum. Sonra birden beyaz bayrak içinde kılınca benzeyen kırmızıyı görüyorum. Bizimkiler az ilerimdeydi. İte kaka, devire çeke kendime yol açmaya çalışıyordum. Birden tanıdık bir yüz gördüm. Yusuf, Yusuf, Yusuf diye bağırmaya başladım. Bana doğru döndü, önce gülümsedi. Sonra kollarını açarak bulunduğum yöne doğru ilerlemeye çalıştı. Kalabalığı o bir yönden, ben bir yönden, yara yara ilerledik. Bütün gücümüzle kucakladık birbirimizi. Şükür kavuşturana Yusuf dedim. Şükür kavuşturana sarı diye cevap verdi. Bir adım geri çekildim. Baştan aşağı Yusuf'u süzdüm. Zayıflamıştı. Hatta avurtları çökmüştü bile denebilir. Ellerine kollarına sarıldım. Sapasağlamdı. Bütün olarak geri dönmüştü. Arif Ağa dedim. Gerilerde bir yerde şimdi kavuşursun dedi. Sabit dedim korka korka. Yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Ne sabiti dedi. Eğer bunu gülümsemeden söyleseydi oracıkta ölüverirdim. Sabit diye tekrarladım. Bu kez güldü. Gülerek, ha anladım dedi. Sen 38'in bayraktarı, bayraktar Sabit Ağa'yı sorarsın. Eğlenme benimle Yusuf dedim. Ne olduysa oldu. Sabit nerede? Telaş etme yahu. Şimdi kavuşursun. Sapa sağlamdır kerata bayraktar dedi yine gülerek. O anda durumun farkına vardım. Bu çocuk ne yaptı ki 4 yılda orta bayraktarı oldu? Orta ne kadar kıdemli neferini geride bıraktı ki bu çocuk buraya kadar yükseldi? Mehmet dedim Yusuf'a. Sustu. Gözlerine baktım. O da benimkilere baktı. Şehitlerin mekanı cennettir sarı deyiverdi. Mehmet'e dövünecektim ki önüme biri dikiliverdi. Başı hafif önüne eğikti ve taşıdığı koca serden geçti kavuğu. Yüzünü görmemi engelliyordu. Sabit dedim. Gülümseyen yüzünü utangaç bir bakış süslüyordu. Birden öpmek için ellerime sarıldı ve Allah kavuşturdu sarı ağam dedi. İrileşmiş, kalınlaşmış, aslan gibi bir şey olmuştu. Kucakladım. Gözlerinden, alnından öptüm. Nenem, anam, bacılarım nasıl? Sıhhatteler inşallah diye sordu. Hepsi evde sizin yolunuzu gözlerler dedim. Ağırbaşlı, hatta ona yakıştıramadığım kadar ağırbaşlı bir edayla, iyi iyi dedi, dönüş işlerini halledelim, yoklamaları alalım, görüşürüz hepsiyle. Sonra Arif Ağa'nın şaşkın ve biraz mahcup bir yüzle hızlı adımlarla bize doğru ilerlediğini gördüm. Yüzüme yayılan gülümseme tam gülme halini alacaktı ki dondu kaldı. Arif Ağa biraz zayıflamış olmakla beraber yine dimdikti. Yine üzerinde beni esir ettiği zamanki cengaverin gururu vardı. Ama artık o Arif Ağa değildi. Olamazdı. Çünkü sol kolu dirsekten aşağı yoktu. Bunu saklamıyor. Kollarını sallaya sallaya ilerliyordu ama yüzündeki mahcubiyet onun ruh halini ele veriyordu. Hızla yanına vardım. Hoş gelmişsin ağam deyip elini öptüm ve ekledim. Geçmiş olsun. Bunu elimde olmadan elinin olması gereken yere bakıp söylemiştim. Nice canlar gitti sarı dedi buruk bir sesle. Bir kolun lafı mı olur? Sustum. Ne denirdi ki? Üstelik bir şey denecek olsa bile bu fakire mi düşerdi? Bütün hayhuyu bittikten, sevinç çığlıkları ve yakınlarını bulamayanların feryatları dağıldıktan sonra önce yeni odalara, oradan da eve gittik. Kimse hiçbir şeye sevinemedi. Arif Ağa dik duruşunu korumaya çalıştı ama bu hiçbirimizi teselli etmedi. Onca şevk ve sevinçle hazırlanan sofra, yitirilen kolun cenaze sofrası haline geldi. Zehra Hanım kendisinden hiç beklemediğim bir hafiflikle, ''Nerede oldu evlat?'' diye sorana kadar susuldu. Arif Ağa kan çanağına dönmüş gözlerini öfkeyle Zehra Hanım'a dikti ve ''Nerede, nasıl olduğu önemli midir ana? Ana bedduası yerine gelmiştir, işte o kadar.'' deyiverdi. Sanki devranın yönü değişti. Artık her şey farklı dönüyor. Arif Ağa hayata küskün. Bütün gün pencere önünde oturup Kur'an okuyor. Tekaüt olmuş bir yeniçeri ne işe yarar ki sarı? En sık kullandığı cümle. Sokağa nadiren çıkıyor. Zabit ve neferler ziyaretine geldiğinde sanki bir an önce gitmelerini istermiş gibi davranıyor. Canının ve sağ kolunun yerinde olduğuna dair bütün hatırlatmalarım boşa gidiyor. Yemeğini bile sofranın başına geçip herkesle yemiyor. Pencerenin önünden kalkmadan yemeğini bekliyor. Verilmese istemeyecek. Büyük odada durum bu. Küçük odadaki pencerenin önünde ise Zehra Hanım oturuyor. O da aynı durumda. Elinde 99'luk tesbihi dönüp duruyor. Hızlı hızlı bir şeyler mırıldanarak tesbih boyunca dönüyor. Ne mutfağa giriyor, ne çarşıya çıkıyor ve ne de misafirlerle bir kelime konuşuyor. Şimdi evin ev olmasını önce Hatice Hanım sağlıyor. Bu sessiz kadın, hep arkada ve hep gölgede duran bu kadın, sanki devranın dönüp önünde durmasını beklermiş. Hiç acele etmeden, herhangi bir sabırsızlık belirtisi göstermeden, gölgeli yerinde durur, dönüşünü izlermiş. Fakat bir kez devran tekeri dönüp dönüp de önünde durduğunda, binmekte hiç tereddüt göstermedi. Bir kez bindikten sonra da ortaya çıkan bütün zaafları yok etmeyi, yok edemediklerini örtmeyi bildi. Evi o çekip çeviriyor, misafirleri o kabul ediyor, ikramları o ayarlıyor. Küçük kızları ve damatları da yavaş yavaş eve çekerek daha sık gelmelerini, böylece sofrada doğan yalnızlık ve sessizliğin yok olmasını sağlıyor. Torunlarının 4 erkek 2'si kız 6 tane var. En az yarısını nöbetleşe evde yatıya tutuyor. Evi Sabit, Sabit Ağası için o hazırlıyor. Sabit, evet Sabit artık bir ağa. Bıyığını balta kesmez ağalardan biri oldu. 38. ortanın tarihinde gördüğü en genç odabaşı. Yaşını bilmesem, henüz 24'ünde olduğunu bilmesem, olgun bir adam olduğuna ben bile inanacağım. Her şeyi olup biten, her şeyi son derece büyük bir ciddiyetle görüyor. Her durumda ciddiyetle davranıyor. Sabah ezanıyla kalkıp yaptığı ilk iş, yeni odalara, ortasının başına gitmek oluyor. Herhalde hiçbir orta 38 kadar talim yapmıyor, 38 kadar muntazam davranmıyor. Ama ne pahasına, Sabit'in yüzü hiç gülmüyor. Hayattan kâm alacak yaşta her şeyi elinin tersiyle itiyor. Dahası konuşmuyor. Günlük birkaç gerekli laf. Vazife icabı hatır sormak, anasının gönlünü almak için yemeklere kısaca övgüde bulunmak dışında hemen hiç konuşmuyor. Onu izliyorum. İzliyor ve adeta ne zaman orta yerinden çatlayacağını merak ederek bekliyorum. Çatlamıyor. Uygun adım gidiyor, geliyor ve çatlamıyor. Fakir çatlıyor. İlk kez devranın benim de önümde durduğunu fark ediyorum. Hatice Hanım kadar kararlılıkla olmasa da ben de bu tekerin üzerine binmeye ve bu evdeki oyunda hisseme düşeni oynamaya karar veriyorum. Bu hisseden ilk payda Sabit'e düşecek. Akşam sofra kalabalık. Kızlar, damatlar, torunlar. Özellikle kalabalık sofrayı seçiyorum. Yemeğin sonuna doğru en tok ve kararlı sesimle ''Sabit oğlum, yemeğini bitirince hususi konuşmamız lazım.'' diyorum. Şaşkınlıkla bana bakıyor. Lokması boğazından zorlanarak geçiyor. Yutkunuyor ve zorlukla ''Eyvallah sarağım, sen nasıl istersen.'' diyor. Göz ucuyla Hatice Hanım'a bakıyorum. Gülümseyerek adeta tam zamanıydı dercesine beni onaylıyor. Cesaretim iyice artıyor. Yemek bitiyor ve Arif Ağa'nın silahlığına çıkıyoruz. Yüksek sesle aşağıya sesleniyorum. Zeynep Hanım, bize iki sade kahve yap. Evet Sabit dedim, anlat bakalım. Şaşkınlığı hala geçmemişti. Neyi anlatayım Sarı Ağam diye sordu. Nesi var mı Sabit? Bir de neyi diye sormaz mısın? Sen farkında değil misin kendi halinin? Gidersin gelirsin. Başın önünde oturur konuşmazsın. Varsa yoksa 38, talim, ocak. Anan sana kısmetler bulur, dönüp bakmazsın bile. Bir derdin vardır, fakire, sarı ağına bile açmazsın. Sanki yabancı olduk, sanki sana el gibiyiz. O nasıl söz ağam, siz benim en yakınımsınız, sen benim baba yarımsın. Ama anlatacak ne var ki, diye sözümü kesti. Yok yok dedim. Bu akşam bu odadan fakire neler olup bittiğini anlatmadan çıkışın yoktur. Eteğinde ne taş varsa, ağzında ne bakla varsa çıkaracaksın. Ben böyle Sabit istemiyorum. Dert paylaşınca azalır. Derdini demeyene de derman kendisi gelmez. Zeynep kahveleri getirdi. O da şaşkındı. Soran gözlerle baktı. Cevap alamadı. Çaresiz ve isteksiz çıktı.